Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. George A. Bonanno'nun The Other Side of Sadness adlı kitabı. Yas ve kayıp üzerine yerleşmiş kabulleri bilimsel araştırmalar ışığında yeniden değerlendiren popüler psikoloji çalışmasıdır. Kitap, yasın herkesin sırayla geçtiği sabit evrelerden oluştuğu düşüncesine karşı çıkar. Bonanno'ya göre sevilen birinin ölümü derin acı yaratır. Ancak bu acı çoğu insanın bütün günlük işlevlerini uzun süre kesintiye uğratan tek düze bir çöküş anlamına gelmez. Araştırmalar, üzüntüyle kısa süreli rahatlama, gülme, sosyal bağ kurma ve gündelik hayata devam etme hallerinin aynı dönemde birlikte görülebileceğini gösterir. Yazar, uzunlamasına araştırmalar, klinik gözlemler ve yas ritüellerine dair örneklerle dayanıklılığın ne anlama geldiğini açıklar. Amaç, kaybı küçümsemek ya da herkese aynı tepkiyi yakıştırmak değildir. Asıl amaç, yas tutan kişilerin yalnızca acı çekmeleri gerektiği yönündeki baskının yanlışlığını ve yas deneyimlerinin sanılandan çok daha çeşitli olduğunu ortaya koymaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, 5 aşamalı yas modeli evrensel bir yol haritası değildir. Kitabın en belirgin savı, yasın inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenmeden oluşan zorunlu, sıralı bir süreç olarak ele alınamayacağıdır. Bonanno, Elizabeth Kübler-Ross'un yaygınlaşan 5 aşama çerçevesinin, özellikle ölümcül hastalıkla yüzleşen kişilere ilişkin ilk bağlamından koparılarak genel yas açıklamasına dönüştürüldüğünü vurgular. Araştırma verileri, yakınını kaybeden insanların bu duyguların tümünü yaşamadığını, yaşasa bile belirli bir sırayla yaşamadığını gösterir. Bazı kişiler ilk günlerde yoğun acı hissederken günlük sorumluluklarını sürdürebilir. Bazıları öfke ya da inkar yaşamaz. Bazıları ise aylar sonra beklenmedik bir tetikleyiciyle güçlü bir keder dalgası hisseder. Bu çeşitlilik, birinin yasını ölçmek için hazır bir kontrol listesi kullanmanın sakıncalı olduğunu gösterir. Türkiye'de de taziye, mevlit, aile dayanışması ve dini ritüeller kaybın ardından önemli bir sosyal çerçeve sunabilir. Fakat bunlar bile herkesin duygusal seyrini aynı hale getirmez. Bonanno'nun itirazı, duyguların gerçekliğine değil tek bir doğru yas biçimi olduğu varsayımınadır. Böylece kitap, yas tutan kişinin gülmesini, çalışmasını veya kısa süreliğine iyi hissetmesini sevgisizlik ya da bastırma belirtisi sayan yorumları sorgular. İkinci olarak, dayanıklılık acının yokluğu değil, işlevselliğin korunmasıdır. Bonanno. Dayanıklılığı travmatik ya da çok sarsıcı bir olaydan sonra ruhsal ve bedensel sağlığın görece istikrarlı seyretmesi olarak tanımlar. Bu tanım, dayanıklılığı kahramanca bir güç gösterisine veya hiç üzülmemeye indirgemez. Dayanıklı bir kişi, eşinin, ebeveyninin ya da çocuğunun ölümünden sonra ağır bir üzüntü yaşayabilir, ancak bu üzüntü sürekli ve hayatın her alanını kaplayan bir bozulmaya dönüşmeyebilir. Kişi işe gidebilir, çocuklarıyla ilgilenebilir, arkadaşlarıyla konuşabilir, zaman zaman gülebilir ve sonra yeniden keder hissedebilir. Kitabın önemli düzeltmesi tam burada yer alır, bu örüntü yüzeysel bir inkar değil, çoğu zaman doğal bir uyum biçimidir. Bonanno'nun bulguları. Kayıp sonrasında uzun süreli ve yoğun işlev kaybının mümkün olduğunu, fakat bunun herkes için kaçınılmaz ya da en yaygın sonuç olmadığını savunur. Bu ayrım, çevrenin beklentileri açısından da önemlidir. Yas yaşayan birini sürekli çökmüş görmek istemek, kişinin doğal toparlanma kapasitesini gölgeleyebilir. Öte yandan dayanıklılık kavramı, ciddi biçimde zorlanan insanların yardıma ihtiyacı olmadığı anlamına gelmez. Kitap, normali genişletirken kalıcı ve yıpratıcı belirtileri de görünmez kılmamayı gerektirir. Üçüncü olarak, yasın farklı seyirleri. Herkese aynı destek yaklaşımının uymadığını gösterir Bonanno. Kayıp sonrası tepkilerin tek tip olmadığını açıklamak için birkaç temel gidişat. Yani yörünge üzerinde durur. Dayanıklılık örüntüsünde kişi kısa süreli bir sarsıntı yaşar ve genel işlevselliğini büyük ölçüde korur. Toparlanma örüntüsünde ise ilk aylarda daha belirgin bir zorlanma görülür, kişi zaman içinde eski dengesine yaklaşır. Buna karşılık bazı insanlar uzun süre devam eden, yoğun ve günlük yaşamı ciddi biçimde aksatan yas belirtileri yaşayabilir. Kitabın yöntem bilimsel katkısı, tek bir anda yapılan görüşmeye dayanmak yerine insanların zaman içindeki değişimini izlemeye verdiği önemdir. Çünkü kayıptan hemen sonra ağlayan bir kişinin yıllarca ağır biçimde etkileneceği, ilk haftalarda sakin görünen birinin de hiç etkilenmediği sonucu çıkarılamaz. Bu bakış, destek sistemleri için daha dikkatli bir yaklaşım önerir. Taziye ziyaretleri. Aile yakınlığı ve komşuluk desteği gibi sosyal kaynaklar değerli olabilir. Ancak herkesin zorunlu olarak terapiye yönlendirilmesi ya da herkesten aynı yoğunlukta duygusal dışavurum beklenmesi doğru değildir. İhtiyaç. Kişinin zaman içindeki işlevselliğine, sıkıntısının şiddetine ve kendi destek kaynaklarına göre değerlendirilmelidir. Böylece kitap hem gereksiz biçimde patolojikleştirmeye hem de ağır ve kalıcı acıyı küçümsemeye karşı dengeli bir çerçeve kurar. Dördüncü olarak gülme. Rahatlama ve olumlu anılar sadakatsizlik değil uyum mekanizmalarıdır. The other side of sadness. Yaz sırasında görülen olumlu duyguların en yanlış anlaşılan tepkilerden biri olduğunu savunur. Yaygın beklentiye göre yakınını kaybeden kişi sürekli hüzünlü görünmelidir. Oysa Bonanno'nun ele aldığı araştırmalar, insanların acı içindeyken bile kısa süreli gülme, rahatlama, şükran, sevgi ve sosyal yakınlık anları yaşayabildiğini gösterir. Bu duygular kaybın önemsiz olduğunu ya da kişinin ölen yakınına bağlılığının zayıf olduğunu kanıtlamaz. Tam tersine, yoğun duygusal yükün düzenlenmesine yardımcı olabilir ve kişiye günlük hayatı sürdürebileceği kısa nefes aralıkları açabilir. Özellikle aile içinde paylaşılan sıcak bir anı, cenaze sonrasında bir araya gelenlerin gülümsemesi veya çocukların varlığıyla oluşan canlılık, yasın ciddiyetini bozmaz. Bu durum aynı insanın birkaç saat sonra derin bir özlem hissetmesiyle de çelişmez. Bonanno'nun yaklaşımında duygusal dalgalanma bir kusur değil, uyumun parçasıdır. Kitap ayrıca öfke, inkar ve hatta bazı koşullarda rahatlama gibi sosyal açıdan kabul edilmesi zor duygularında bağlama göre işlev taşıyabileceğini belirtir. Temel ölçüt, duygunun ahlaki olarak beğenilmesi değil, kişinin kayıpla baş etmesine ve ilişkilerini sürdürmesine nasıl etki ettiğidir. Son olarak, esneklik ve anlam kurma, kaybın ardından tek bir duyguda donup kalmamayı sağlar, Bonanno'nun daha geniş dayanıklılık yaklaşımında esneklik. Kişinin değişen koşullara göre duygusal ve davranışsal tepkilerini ayarlayabilmesidir. Kayıp sonrası esneklik, sürekli güçlü görünmek veya acıyı hızla geride bırakmak değildir. Bazen duyguyu açıkça yaşamak, bazen gündelik bir işe odaklanmak, bazen yakınlardan destek istemek, bazen de yalnız kalmak anlamına gelebilir. İşe yarayan tepki, olayın bağlamına ve kişinin o andaki ihtiyacına göre değişir. Bu nedenle kitap, tek bir baş etme tekniğini evrensel reçete gibi sunmaz. İnsanların kayıp karşısında hem ölen kişiyle bağlarını sürdürme hem de yaşamlarına yeni bir düzen verme yolları farklıdır. Anlam kurma da burada önem kazanır. Bir ölümün iyi veya gerekli olduğu iddia edilmez, fakat kişi zamanla ilişkilerine, önceliklerine ya da sorumluluklarına yeni bir gözle bakabilir. Bu tür değişimler acının tamamen çözüldüğü anlamına gelmez. Yas ve hayatın yeniden genişlemesi yan yana bulunabilir. Bonanno'nun yaklaşımı, Freud'dan miras kalan zorunlu yas çalışması fikrine mesafeli durur. Hırdaygıyı tekrar tekrar açığa çıkarıp çözümlemek her kişi için gerekli olmayabilir. Bazı bireyler için doğal sosyal destek, rutinler ve zaman içinde gelişen uyum yeterli olabilir. Ancak sıkıntı kalıcılaşıp yaşamı belirgin biçimde daraltıyorsa, profesyonel yardım anlamlı ve gerekli bir seçenek haline gelir. Sonuç olarak, The Other Side of Sadness, yakınını kaybetmiş kişiler için olduğu kadar onların aileleri, arkadaşları, sağlık çalışanları, psikososyal danışmanlar ve yas konusunda yerleşik fikirlerini gözden geçirmek isteyen okurlar için de değerli bir kitaptır. Okura doğrudan uygulanacak katı bir öz yardım programı vermez, bunun yerine yas hakkında daha gerçekçi bir değerlendirme yapmayı sağlar. Bir kişinin cenazede ağlaması da, birkaç gün sonra işe dönebilmesi de, sevdiği biriyle gülmesi de tek başına onun yasının derinliği hakkında güvenilir hüküm vermez. Bu bakış, hem kişinin kendine yönelik suçlayıcı yargılarını hem de çevrenin baskıcı beklentilerini azaltabilir. Kitabın pratik yararı, neyin normal bir duygusal dalgalanma olabileceğini, neyin ise zaman içinde daha dikkatli destek gerektirebileceğini ayırt etmeye yardımcı olmasıdır. Entelektüel gücü ise yas araştırmalarını popüler klişelerden çıkarıp uzunlamasına veriler, bireysel farklılıklar ve bağlam üzerinden tartışmasıdır. Benzer yas kitapları sıklıkla aşamalar, görevler veya iyileşme reçeteleri sunar. Bonanno'yu ayıran nokta tek bir ideal yas biçimi önermemesidir. Acıyı romantikleştirmeden, dayanıklılığı da zorunlu bir başarı ölçütüne dönüştürmeden anlatır. Yine de kitap, uzun süreli ve ağır yas yaşayan herkesin deneyiminin aynı ölçüde ayrıntılandırılmadığı izlenimini bazı okurlarda bırakabilir. Bu sınıra rağmen yasın yalnızca karanlık değil, değişken ve insani taraflarını anlamak için güçlü, bilim temelli bir başlangıç sunar. Destek olmak isterseniz George A. Bonanno kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.